Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'ya Anlamla Yaşamak programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben deniz psikolog Feyzullah Gürdaş. Her zaman olduğu gibi yanımda kıymetli hocam, psikiyatrist Hasan Turan Karatepe var. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar.
Eyvallah. Bugün şöyle hayatımızda bizim için kıymetli olan şeylere temas etmenin değerini, değerlerle iç içe olmanın, birlikte yaşamanın, onlara dokunmanın, acılarımızla, kaygılarımızla başa çıkmakta bize faydalarını aslında şöyle bir konuşmaya devam edip, onunla başlayıp daha doğrusu o meseleyi sonra sonlandırıp daha sonra aslında hayatımızda, toplumda sıkça karşılaşılan psikolojik problemler, sorunlarla ilgili böyle bir giriş yapalım istiyorum. Bu bağlamda şöyle bir özet de yapabilirsek hocam, değerler niçin bizim için değerli? Değerlerle temas etmek, kıymetli olana yönelmek neden önemli? Değil mi? Bununla başlayalım. Sonra devam edelim inşallah. Bakalım nereye götürecek.
Dinleyicilerimiz de merak ediyorlardır. Yani bir psikoloji programındayız. İşte psikolojik sorunların konuşulduğu bir yerde sürekli kıymetli olan, değerli olandan bahsediliyor. Bunun amacı nedir diye bize sorabilirler. Bu bizim bir kişiyi tanımada, bizim için önemli, bir kişiyi tanımak için yola çıktığımız, adım attığımız bir süreç. Yani ben karşımda duran birini nasıl tanırım? Onun neye kıymet verdiğini anlayarak tanıyabilirim. Bir hekim olarak ya da bir psikolog olarak nasıl tanırım? Karşımda duran kişinin acısı, onun için aslında kıymetli olanın da bir işaretidir. Yani ben birini klinikte dinlerken içinde bulunduğu bu olumsuzlukların onun nelerden uzaklaştırdığını anlamaya çalışırım. Sizin için niçin önemli? Yani dinleyicilerimiz için bu değer meselesi neden önemli? Kendinize bakarken, hani bu içsel sıkıntılarınıza, işte taşımak istemediğiniz duygulara, düşüncelere bakarken şunu hesap edin diye uğraşıyoruz. Bu taşımak istemediğim olumsuz yaşantılarım, bu içsel hissettiğim düşünceler, duygular, hani işte depresyon, kaygı, öfke gibi olumsuz tonda olan duygular ve düşünceler benim hayatımda nelere mal oluyor? Beni nelerden alıkoyuyor? Bu nelerden alıkoyma meselesinin üzerine biraz eğilmezsek gözden kaçıyor. Bu şeye benziyor. Elinin altında olurken onun kıymetini bilmemeye benziyor. Hani vefat eden yakınlarımızın hani başından ile ilgili bir şey söylerler ya, kör öldü ama evet kör öldü, badem gözlü oldu diye. Evet. Bu buradaki mesele o adamın gerçekten badem gözlü olduğu ile ilgilidir.
Evet.
Ama ben o badem gözlerinin içine bakmayınca onu kör zannederim. Ve biz bizimle ilgili kıymetli şeylerin farkına varmazsak, onları rutin devam eden şeyler olarak gördüğümüz müddetçe sadece sıkıntılarımızla, o taşımak istemediğimiz olumsuzluklarla mücadele ederiz. Ha, siz kendinize bakarken eğer bu duygular ve düşünceler benim hayatta hangi alanlardan beni alıkoyuyor? O alanlarda nasıl biri olmak istediğimle ilgili bu duygular, düşünceler bana yardım ediyor mu, etmiyor mu diye bu değerlerden başladık. Kendinizi tanımak isterken ya da acaba bende bir psikolojik sorun var mı diye baktığınızda sadece o internet sitelerinde ya da kitaplarda gördüğünüz depresyon, anksiyete testleriyle davranmayın diye. Çünkü olumsuz duygular, düşünceler, dürtüler aslında bir ahrazın işareti değil, yaşıyor olduğunuzun bir işaretidir. İnsan üzülür, kaygı duyar, öfkelenir, yanlış şeyler de yapar. Yanlış şeyler de hissedebilir. Fakat bu totalde hayatınızda nasıl bir etki gösteriyor? Çocuklarınızla olan ilginizi azaltıyor mu? İşinize olan ilginizi azaltıyor mu? Arkadaşlarınızın yanına gitmenizde bir engel oluyor mu? sizin artık istediğiniz gibi biri tanınmanızda bir engel mi? Eğer öyleyse bunun derdine düşün. Bir yardım arayışına girin. Bu en yakınlarınızdan başlayarak. Tabii bu yardım arayışı. Bizler de buradayız, psikologlar, psikiyatristler de buradayız. Ama bende hüzün var, ben niye dertleniyorum? Ötekinin derdi yok gibi bir bakış açısıyla kendinize yaklaşmayın. Bende niye kaygı var, ben bu kaygıyı taşımak istemiyorum. Sadece bununla hemhal olmayın, bununla mücadele içinde olmayın. Bu olumsuzluk hayatınızda nelere mal oluyor? İşte bu yüzden kendinizle ilgili kıymetli olanların tekrar bir altını çizmek lazım. Bu ilk aşamada bu işe yarıyor.
Evet.
Kendimizi tanıyalım. İçinde bulunduğumuz bu olumsuzluk, olumsuz duygular, düşünceler müdahaleye ihtiyaç duyuyor mu? Hani ben bir profesyonele gideyim mi? Ya da komşuma bir danışayım mı? Ya bende böyle bir şey var ya. Bir büyüme bir danışayım mı? Ya yoksa bu olumsuz içsel süreçler hayatın bir parçası. Ben yapacağımı yapıyorum. Kendimle ilgili o kıymetli şeylerden çok uzak durmuyorum. O zaman ben bunu başka bir şeyde değerlendireyim.
Evet.
Yani bu bir hastalık, arız olarak değil de bir insani hal, insani durum olarak değerlendirmekte fayda var. Çünkü insanların çoğu da bunun acısını çekiyor. Yani kendisinde yakaladığı, fark ettiği bir hüzünü peşine düşüyorlar. Ya da kaygıyı hissettikleri zaman sanki onun hissedilmemesi gereken bir şey, uzaklaştırılması gereken bir şey olarak görüp oraya odaklanıp onunla uğraşıyorlar ve gerçekten hani biraz önce bizim dediğimiz hayattaki o kıymetli şeylerden elini çekiyorlar. Bu süreç içinde de tamam, o zaman artık bizlik, yani bir yardıma ihtiyacı olan kişi haline geliyorlar.
Evet, acı derinleşiyor.
Acı derinleşiyor.
Yani kurtulmak isterken o kaygıdan, dediğiniz çok kıymetli bir şey hocam bence. Hissetmeye başladıklarında olumsuz bir durum, yaşantı, ona odaklanıyorlar.
Evet.
Bu bir panik atak olabilir.
Mesela.
Panik, yani kaygı durumu olabilir.
Evet.
Bunu hissetmemek adına ya da bundan kurtulmak adına yapılan şeyler sonra bu kaygıların daha da sürmesine, bazen pekişmesine, derinleşmesine neden olabiliyor.
Kesinlikle. Çok ilginç bir şey söylediniz. Mesela panik atak dediniz ya. Değil mi? Bizdeki bildiğimiz veriler nedir? İnsan hayatı boyunca panik atak yaşar. Herkes yaşar. Yani panik atak başlı başına müdahaleye ihtiyaç duyulan, psikiyatrik ilaç kullanılması gereken panik ataktan bahsediyorum. Yani kişinin birdenbire gelen ani kaygısı, ölecek gibi hissetmesi ve bununla ilgili bedensel belirtilerin olması, çarpıntı, nefes darlığının eşlik etmesi. Bu korkunç bir tablodur bu arada.
Evet, yani çok rahatsız edici.
Çok rahatsız edici bir tablodur. Yani ölümle yaklaşmaktan bahsediyoruz. Bakın bu bile başlı başına müdahale edilmesi gereken bir şey değil. İstatistikler bize şunu söylüyor. Kişiler hayatları boyunca bir ya da iki defa panik atak geçirirler. Peki biz kimleri hasta olarak kabul edip onlara yardım ediyoruz? Bunun derdine düşenleri. Bu bir daha olur mu? Olmaması için ben neler yapayım? Acaba başka önlemler almam lazım mı? En son şuraya gittiğimde olmuştu, oraya gitmeyeyim mi? Bu işi yaparken oluyorsa oradan elimi çekeyim mi? Haline dönerse iş, o acıyla tekrar karşılaşmamak için kişi uğraşırsa, ki bunlarla uğraşması için de kişinin, değil mi, vakte ihtiyacı var. O vakti nereden alacak? Kıymetli olandan çekecek.
Alacak.
Yani değil mi, çocuğuyla işte biraz daha ilgilenmek yerine internette şeye bakacak. Anksiyete testlerine bakacak, benden hangi anksiyete varmış. Ya da komşusuyla her zamanki muhabbet etmek yerine komşusundan şey almaya çalışacak, onay almaya çalışacak. Hani bende yok, bir daha gelmez değil mi? Sen hiç sordun mu birilerine falan gibi.
Ya da komşusuyla konuşurken aslında bütün dikkati gözü kulağı bedeninde olacak.
Mesela?
Bir süre sonra o da tat vermemeye başlayınca gitmesem daha iyi.
Gitmesem daha iyi.
Ama bir taraftan yalnız da kalamıyorum. Nasıl olacak bu?
Aynen.
Korkuyu derinleştirecek, kaygıyı. Evet. Ve o sırada bütün bu içsel mücadele içerisinde dediğiniz gibi o kıymet verdiği alanlardan uzaklaşacak, adım adım uzaklaşacak. Nasıl uzaklaşacak? Belki işte çocuğunu parka götürüyordu ama ya orada onun yanında bir şey geçirirsem? Ya o zaman işte orada bana bir şey olursa, çocuğum yalnız kalırsa? Şimdi iki tane aslında değer orada ne yaptı? Çatıştı. ya da eşiyle o da muhabbete etkilenecek.
Tabii.
Spora gidiyordu, spora gitmeyecek.
Tabii. Çünkü
kalbini
özellikle
çarpabilir.
Kesinlikle şey oluyor değil mi? Hani panik atak sırasında çarpıntısı oluyor kişinin. O çarpıntı panik atakla işleşiyor. Spor yaparken de çarpıntıyı hissedince işte diyor panik atak başladı. Eyvah dedikten itibaren de panik atak başlama riski var gerçekten.
Evet. Ya da çok sevdiği bir arkadaşı, dostu var, onu ziyarete gidecek ama ya evden bu kadar uzaklaşırsam orada yolda giderken bir şey olabilir. Otobüste, takside, araba kullanırken en iyisi mi gitmeyeyim bir gerekçe söyleyeyim de.
Çok doğru.
Bir mazeret. Gitmeyeyim, evde kalsam benim için daha güvenli.
Bu arada dediğin şeylerin yani kişi, bu önlem adına kişinin kendine böyle şeyler söylemesini ya da bu tür şeyleri düşünmesini de çok olağan ve doğal olduğunu da fark etmemiz lazım.
Kurtulmak istiyoruz bundan. Yani evet, gelmesini
yani,
istiyoruz.
Evet, yani bu tür şeylerin hepsi kulağa çok mantıklı geliyor. Değil mi? Hani daha önce parkta oldu, yine olabilir. Şimdi bu bir yanılsama değil, bu bir yanlış anlama değil. Gerçekten olabilir.
İhtimal var.
Bir ihtimal var. Kişinin böyle düşünmesinin de bir sebebi var. Yani bu bir tamamıyla mesela yanlış bir inanış değil bu bahsettiklerimiz. Bunun doğruluk payı var. Fakat şu önemli olan, ben bunları hayatımın merkezine koyduğumda ne oluyor? Bunun hesabını yapmak lazım.
Fatura ne?
Fatura ne? Ben kendimi kapattığımda evet parkta panik atak geçirmemi engellerim. Çünkü hani evde oturursam parkta bir şey olmayacaktır yani. Ben panik atak geçirme riskini, rezil olma riskini sıfırlamış olurum. Peki bu süreci devam ettirmenin bana katkısı ne olacak? Ben evden çıkmayan biri olduğumda başka türlü bir rezillik beni bekliyor olmayacak mı? Ben evden çıkmıyor olduğumda ve bu düşüncelerle hemhal olduğumda, o zaman benim panik atak yanına başka olumsuz düşüncelerin, duyguların daha yerleşmesine sebep olmayacak mı evden çıkmıyor olmak?
Ne gibi mesela başka düşünceler ekleniyor hocam? Ben bir aklıma gelen bu sefer güvensizlik, yetersizlik gibi.
Ha, evde kaldıkça mı?
Kaldıkça.
Tabii artık ben böyle biri oldum. Değil mi? Hani artık hayatım böyle geçecek.
Kusurlu, eksik.
Şimdi dikkat edersen o zihin içinde bulunduğu durumla ilgili hep doğru yorumlar yapıyor. Gitme, orada panik atak geçireceksin. Bu çok yanlış bir yorum değil. Ama bir yorum. Sonra eve kapandığında diyor ki hayatım böyle geçecek diyor. Şimdi bu da yanlış bir yorum değil. Ama ben onu rehber edinirsem, yani düşüncelerimizi ne zaman rehber edineceğiz? Şimdi bizi böyle bir ayrışmaya ihtiyacımız var. Hmm. Böyle kendimizi ve düşüncemizi ayrı ayrı değerlendirmeye. Ben ne zaman düşüncemi işime katacağım? Ne zaman ondan gelen uyarılara, her ne kadar doğru gibi görünse de, öyle bir aldatıcı şey olsa da, onlara siz hani o misafir metaforu gibi, hoş geldiniz, siz şurada durun, benim için şimdi kıymetli bir şey var, çocuğumla birlikte ben bir güzelliği yaşayacağım ya da ona bir rehberlik edeceğim, onun için koruyucu bir anne, seveceğim bir anne, çocuğuyla ilgilenen bir anne olmak adına ben oraya gideceğim.
Bu çok kıymetli bir şey, bir ayrım hocam. Yani biz düşünceleri ne zaman kale alacağız?
Evet.
Hangi durumlarda alacağız?
Evet.
Bunu nasıl belirleyeceğiz gerçekten de?
Bunu işte bu değerler meselesi biraz bununla ilgili. Yani kendimize şunu soralım. Zihnimin yaptığı bu harika yorum, bu rasyonel yorum, bu mantıklı yorum, bana da akılcı gelen yorum benim nasıl biri olmak istediğime hizmet ediyor mu? Nasıl görünmek istiyorum? Dünyada ne yapmak istiyorum? Nelere kıymet veriyorum? Bunlara destek oluyor mu? Yoksa sadece koruma, olumsuzdan kaçma ya mı beni davet ediyor? Şimdi o da kıymetli. Yani illa hani biz kimseye kendinizi riske atın, bütün olumsuzlukların içinde yaşayın demiyoruz. Fakat bunun bir dengesi olmalı. Bu denge şaştığında artık zihin sürekli korumacı moda geçip artık o kıymetli olan şeyler kişiden gitgide uzaklaştığında işte o zaman gerçek bir muhasebeye ihtiyaç var. Bir dakika demek gerekiyor. Hani şey gibi diyelim bir şirketin yöneticisiniz, bir de orada çalışan müdürler var. Size Sürekli rapor getiriyorlar. Şurada şöyle yapalım, burada böyle yapalım. Çok da akılcı şeyler söylüyorlar. Siz onların dediklerini uyguluyorsunuz. Bir bakmışsınız şirketin karı giderek azalmış. Hmm. Şimdi orada yani kar azalıyorsa, yani beni bu mantıklı düşünceler hayatımın önemli yerlerinden çekiyorsa, o zaman ben o müdürlerle bir ilişkimi tekrar gözden geçireyim.
O zaman burada müdürler o düşüncelerimiz oluyor, değil
evet,
mi?
Evet, çok güzel.
Olumsuz bizi korumaya çalışan düşünceler. Şuraya gitme, şöyle yapma, evde kalacaksın, şöyle olacak diyen yönetici de bizim kendim, biz oluyoruz.
Evet, yönetici de biziz.
Karar veren ben.
Değil mi? O hani bu şirket nereye doğru gidiyor?
Evet.
Ya da bu hayır kurumu diyelim, hadi şirket demeyelim, hadi daha böyle değer odaklı bir şey olsun. Ben bu kurumu yani nereye doğru taşımak istiyordum? Bu akılcı yorumları dinledikçe nereye doğru gidiyorum? Hmm. Burada bir akıl düşmanlığı falan yaptığımız yok. Yanlış anlaşılmasın. Zihin her zaman organizmayı korumak için çalışır.
Evet. Depresyonda bile, ki birazdan konuşacağız değil mi?
Evet.
Kapatır kendini. Risk almamak için,
tabii,
güvende hissetmek için,
tabii,
küçülür, kapanır. İyileşme çabasıdır aslında.
Tabii zararı engellemeye çalışır, bizi korur. Fakat burada ben devreye sokmazsam kendimi, bir dakika ben nereye doğru gidiyorum demezsem, o çalışırsa sürekli ve ben ona uyarsam, o zaman sadece korunma ihtiyacını gideren, tehlikeden uzak ve böylelikle tabii ki, değil mi, yaşamdan da uzak birine döner ve bu hale geldiğimin de sebebini yine depresyona yıkarım. Ben niye bu hale geldim? Çünkü bu düşüncelerden dolayı deyip yine o düşüncelerle birlikte olur. Bunların geçmesini bekler, ki geçmez. Niye geçsin ki? Çünkü organizma koruyor.
Koruyor.
Değil mi? Diyor ki yani ben senin için kötü bir şey yapmıyorum ki. Gidersen rezil olacaksın. Şimdi orada işte kendisiyle de baş başa kalınca bu çatışmalar kişiyi birazcık öğütür. O canlılığını ortadan kaldırır.
Yani şeyde de, bu kaygıda da, şimdi diyelim aklıma böyle durumlarda hep asansör fobisi gelir. Asansöre yaklaştığında, vücudunda o huzursuzluğu, rahatsızlığı hissettiğinde, merdivenle çıkmayı tercih ettiği zaman,
evet,
o bütün o huzursuzluk, her şey gider.
Birdenbire gidiyor değil mi? Nasıl rahatlıyor?
Çok rahatlıyor. Ve ertesi gün yeniden asansörün karşısına geldiğinde rahatlama hissetmeyecek. Yine aynı huzursuzluğu hissedecek. Çünkü beyni onu korumak istiyor.
Vücudu. Tabii.
Binme de böyle hissetme.
Evet.
Hadi yine merdivene bin. Git. Kişi eğer ben bu huzursuzluğu hissetmeyeyim, kendime güvende hissedeyim de öyle bineyim.
O noktaya gelir. Evet.
Bu belki de ömür boyu böyle kalacak.
Kalacak.
Çünkü bir anlamda bir ödül gibi geliyor rahatlama. Beyin hep tekrar onu yapmasını istiyor. Merdivenle çıkmasını istiyor. Onun için istiyor.
Evet.
Zarar görme diye istiyor.
Sevmez organizma çatışmayı. Şeyi de sevmez. Gerginliği sevmez. Zihin. O rahatlamak ister. Yani haliyle hepimiz rahatlamak isteriz. Hiçbirimiz böyle huzursuz olduğumuz yerde kalmak istemeyiz. Bu sizin doğal işleyişimizin bir parçası. Fakat asansöre binmeyince ne oluyor? Hani bu hayattan uzak kalma dediğim şey de o. Yani herkes asansöre biniyor, sen yukarı yürüyerek çıkıyorsun. İşte beraber bir yerden gelmişsiniz. Ailenizde iki kişi bineceksiniz. Ben yürüyeceğim. Şimdi bu hayattan uzak kalmadır. Çünkü eşiniz de yukarı çıkar, sizin gelmenizi bekler. Şimdi ona kendinizi bekletirsiniz. İnsanları bekletirsiniz. Bedeninizi yorarsınız. Tabii hani artık asansörü kullanmayın. O başka bir şey. Sağlıklı yaşam adına yapmak başka bir şey.
10. katta bir iş görüşmesine gideceksiniz. Mesela, 15. katta.
Evet.
Çalışacağınız yer orası olabilir. Çalıştığınız yer ya da.
Değil mi? Yani sizden iş bekleyen, sorumluluk bekleyen insanlar var. İşte orada hayattan uzaklaşmak, koruyuculuk adına hayattan uzaklaşmak dediğim şey bu.
Evet.
Sonra kişi bu kendine bakınca şunu görür. Yani ben korkak biriyim. Bunu demesi de zihnin çok olağan, beklenilen bir etiketlemesidir, ki bu da doğrudur. Fakat hani bu onun içsel olarak korkak biri değil, tercih ettiği davranış sonucu ortaya çıkan bir görüntüdür. Yoksa o korkak olduğu için, şimdi o da başka bir mesele ama
evet,
ama zihin onu öyle işlemez. Artık o zihin onu alır. Bak, burada korkaksın. Tamam mı? Sen korkaktın zaten. Şimdi başka bir iş görüşmesi. Sen zaten korkaksın. Orada da bu korkak yapın devreye girecek. Dikkat et. Sonra başka bir alan, sonra başka bir alan. Orada da durmaz yani bu. Asansörde bitmez bu mesele. Zihnin asansörle ilgili kendine yapıştırdığı etiketi alır, başka alanlarda da devam ettirir.
Kişiliğinin bir parçası, kendisi gibi. Hatta evet. Parçası da değil, ta kendisi.
Tabii ve bunu etiketli yaparken de son derece haklıdır. Çünkü tecrübesi vardır. Bir yıldır asansöre binmiyordur. Asansörde kalmıyor yani. Keşke orada kalsa. Keşke o iş sadece merdiven çıkmakla bitse.
Evet. Diğer alanları sıçrıyor olması.
Evet. Hem mesleki, ailevi ve ailevi dışındaki diğer alanlarda da arkadaş ilişkileri olabilir. Ya da başka her türlü alana bu korkaklık etiketi yapışır artık.
Eyvallah. Hocam kısa bir ara verelim. Aradan sonra devam edelim. Etiketlerimizi kendimiz de düşünelim.
Zihnimiz bize neler diyor.
Evet. Sonra biraz böyle depresyona doğru biraz yol alalım. Tamamdır. Konuşabildiğimiz kadar böyle bir genel hatlarıyla ve böylece devam edelim. Kıymetli dinleyenler, kısa bir ara, aradan sonra yeniden birlikte olacağız. Lütfen bizden ayrılmayın.
Görüşmek üzere.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Tekrar merhabalar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Anlamla Yaşamak programında ben deniz psikolog Feyzullah Kürdaş, psikiyatrist Hasan Turan Karatepe ile bugün biraz psikolojik bozukluklar diyelim ya da günlük hayatta yaşadığımız bazı içsel o yaşantıların ya da sıkıntıların, sorunların ne zaman aslında bir bozukluğa döndüğünü, nelerin evet. bunda etken olduğunu, değerlerin, kıymet verdiğimiz şeylerden uzaklaşmanın buradaki evet. rolünün ne olduğunu konuşmaya başladık. Aradan önce biraz genel bir çerçeve yelpaze sunduk. Biraz acaba böyle bu depresyon dediğimiz şey nedir?
Daha spesifik şeyler.
Spesifik biraz konuşalım. Tamam, bu tanı koymak için değil belki bu program ya da bir anlamda böyle bir klinik bir şey değil ama belki bir bilgilendirme, biraz da farklı bir pencere sunmak için. Çok kullanır olduk bu depresyon kelimesini. Depresyondayım. Bunun şarkıları da var.
Güzel şarkı.
Evet, birçok şarkı var bununla ilgili.
Evet.
Nedir? Ne menen bir şeydir? Biz böyle hüzünlendiğimizde, canımız sıkıldığında, o gün böyle çok kötü geçtiğinde, belki bir o gün bir şey yapmak istemediğimizde depresyonda mı oluyoruz?
Depresyonda mı oluyoruz? Bunu belirleyen de bizim tavrımız oluyor genellikle. Mesela bu korkuyla birlikte hareket etme. Ya ben depresyonda mıyım? Hareketle devam etme. Aslında kişiyi o ummadığı sonuca doğru, beklemediği, korktuğu sonuca doğru yaklaştırıyor. Hani bu depresyon, hüzünle ilgili hani şarkılar falan da var dedin. Gerçekten hani kıymetli şeyler bunlar bir yandan da. İnsana ait bir eksikliği gösteren, bir şeyin yokluğunu işaret eden duygular. Yani bir alarm niteliğinde olan şeyler. Bu içsel olarak hissettiğimiz duygular. Ya da bize tonu olumsuz gelse de, canımızı sıksa da bu düşünceler. Yani bana ne oluyor? Ben niye böyle hissediyorum? Yanlış bir şey mi var? Ben bir şey eksik mi yapıyorum? Dünya nereye gidiyor? Bunlar çok kıymetli şeyler, sorular. Dünya nereye gidiyor sorusu da kıymetli. Ben de bir eksiklik var sorusu da kıymetli. Ben yeteneksizim, ben beceriksizim, yetersiz biriyim. Düşünceleri de benim için kıymetli. Bendeki bir eksikliği işaret ediyor olabilir. Ama senin de bahsettiğin gibi bu duyguların taşıyıcısı olmak hasta olmayı mı gösteriyor? Ben bunları taşıyorsam, hissediyorsam, canım yanıyorsa, o zaman ben bununla ilgili tedaviye ihtiyacı olan birine mi dönüyorum? Şimdi bu soru da yani modern insanın başının belası gerçekten. Yani belki 30-40 yıldır hepimiz bunun acısını yaşıyoruz. O sosyal medya arayıcılığıyla da bunlar besleniyor. Bu hani 30-40 yıldır dediğim belki hani bize sorun gibi görünen şeyler, belki de bu insanlığın başından beri böyle. Fakat hani o bir normal oluşturuluyor ya. Bu son 30-40 yıldır ya da 50 yıldır dediğim şey o. bir normal tarifleniyor bizim dışımızda. Normal insan nasıldır? İçinde hüzne yer yoktur. Olumsuzluğu taşımaz. Öfkelenmez, sinirlenmez. Kendini yetersiz hissetmez. Bu tür düşüncelerle uğraşmaz. Mutludur. Başarılıdır.
Hayatın tadını çıkarır.
Hayatın tadını çıkarır. Neşelidir. İş yerinde istenilir biridir. Şimdi böyle bir çerçeve çiziliyor. Sosyal medya yoluyla da mesela hani kişiler bunu kullandıkça, sosyal medyayı kullanırken işte fotoğraf çekiyorlar, paylaşıyorlar falan. Bu esaslara göre fotoğraf çekiyorlar. Yani daha mutlu oldukları, daha keyif aldıkları yerlerin fotoğraflarını çekiyorlar. İşte bir başarılarının fotoğrafını çekiyorlar. Ve bu norma destek oluyorlar aslında. Ve şöyle bir şey belirliyoruz biz, işte normal budur. Şimdi bu çerçevenin dışında bir şeyi hissettiğimde kendimde, eyvah diyoruz, bizde bir psikiyatrik rahatsızlık olabilir. Tabii bunun için yine en güvenilir kaynaklarımıza dönüyoruz. İnternete ya da değil mi? Orada depresyon testleri var, anksiyete bozukluğu ile ilgili testler var. O testlere bakıldığında ya da işte bunlarla ilgili hastalık kriterleri var ki artık internete basınca, değil mi? Doktorlar tanı koyarken hangi kriterlere doğru göre koyuyorlar. Kriterlere baktığınızda o kriterlerdeki birçok şeyin sizde olduğunu görürsünüz. Çünkü onların hepsi insani bir halin sonucudur. Peki biz kime hasta diyoruz? Yani ben ne zaman bunun derdine düşeyim? Şöyle bir kendinize çeki düzen verin, bakın ve işte hayatta önem verdiğiniz alanlarla ilgili yatırımlarınız ortadan kalkmışsa, bu sizin yardım ihtiyacınızın olduğunu gösterir. Depresyon özeline gelirsek, bu belki de en sık deneyimlediğimiz duygulardan bir tanesi. Çok sık deneyimlediğimiz için de müşterisi oluyor. Yani bu tür şarkılar ya da işte edebi eserler falan bir karşılığını buluyor. Niye? Çünkü herkes de var. Herkes bunun acısını çekiyor.
Hüzün, acı.
Evet.
Değil mi? Kayıp. Dizilerde.
Evet, dizilerde filmlerde falan. Niye bunlar daha çok izleniyor? Çünkü ben tabii ki bir meselenin orada varlığını görüyorum. Yani beni anlayan biri var diyorum orada. Benim çektiklerimi yansıtıyor. Demek ki hani yalnız değilim. Böyle insanlar da var benim gibi. Bu o zaman şunu da gösteriyor. Bu kadar yaygın bir şeyse bu zaten bu normal bir şeydir. Değil mi? Biz normali neye göre tarif ediyoruz? Bize çizilen bir şablona göre değil. Ortalama insan ne kadar hüzünlüyor, ne kadar neşeli, ne kadar öfkeleniyor. Şuna bir baksak, o zaman o normali biz tekrar tarif edeceğiz. Şimdi yeni yapılan çalışmalarda şunu göstermişler. Normalde acı var. Hani artık yani bu itirazı Batı da yapmaya başlamış ve bilimsel çalışmalarını bu yöne kaydırmışlar. Ve şunu söylüyorlar. Acı insanın doğal bir parçasıdır. Tedavi oradan başlanıyor.
Orhan Baba doğru söylemiş o zaman.
Ne demişti?
Acı çekmeyen insan yaşamayı bilmezmiş diyor şarkısında.
Eyvallah.
O aklıma geldi.
Eyvallah.
Yoksa insan olamayız. Acıyı çekemezsek, bilmezsek.
Değil mi? Çünkü acı bize eksiklik olan şeyi gösterir ve acıdan biz eksikliği kapatacak yönde bir harekete geçersek o zaman yaşayabiliriz gerçekten.
Orhan acıyı Baba hissetmemeye çalışırsak ama kaçmaya çalışırsak eksikliği göremeyeceğimiz için değil daha mi? Da derinleşecek o. Sonra aslında ızdıraba dönüşecek. Çok ızdırap güzel. Galiba zorlayıcı bir şey.
Zorlayıcı bir şey ve bizim müdahalemiz gerektiren bir şey. Yani doktor olarak, psikolog olarak biz ızdıraba müdahale ediyoruz. Acıyla uğraşırsak o sivilceyle uğraşıp onu apseye çevirmek gibi bir etkisi var. Uğraşalım sivilcemizi bunu gidermek için, görüntüyü ortadan kaldırmaya yönelik orada apseleşecek. Daha önce de konuşmuştuk. Bu acı çekmeyen insan o bakımdan şeye bilemez. Yaşamayı bilemez çünkü acıyı nasıl çekeceğini öğrenmesi lazım. Acıya nasıl yer açacağını, o acıyı nasıl kullanacağını. Ama acı çekmeyi bilmeyen insan demek, hani arabeske falan da biraz bak böyle bakarlar değil mi? Sanki acıyı kutsar gibi bakarlar. Mesele o değil. Mesela acının kutsanması acı çekiyor olmak değil. Bununla birlikte harekete geçmek. Buna bir yer açmak. Bu anlamda arabeske işe yarayabilir. Acıyı taşımamızı kolaylaştırabilir.
Ya da acının insana kattığı değeri bilirim diye bir şey var. Demiş evet. Şarkıda. Yani o değeri eğer görebilirsek hangi değerimden beni uzaklaştığını ya da uzaklaştırdığını fark edebilirsek, o eksikliği, onun üzerine çalışma imkanı verir insana. Bu neye arada, ihtiyacım olduğunu bana söyleyebilir.
Evet evet. Yani şey yaparken, konuşurken ihtiyacımız olan şeyleri de böyle ağzımızdan da kaçırıyoruz gerçekten. Şimdi bu sanat edebiyat meselesi gerçekten acılarıma dokunan, beni teskin eden, bana bir şeyler söyleyen çok kıymetli şeylerle dolu. Hani bunlar sadece eğlence olarak yapılan işler değil. Hani o acının bana kattığı değeri, kıymeti bilirim. Bu ne? Yani o bir batı, şimdi biraz önce bahsettiğim adamların 20 yıllık çalışmasını kadın, Sezen Aksu galiba, evet, değil mi? Bir cümlede söylemiş yani. Şimdi bu hani sabahtan beri anlatıyoruz, kaç program yaptık, değer işte, kıymeti falan. Bunlarla ilgili işte ben bir terapi ekolünün takipçisiyim. Onlar da yaklaşık 20-30 yıldır bilimsel çalışmalarla bunu buraya
bunu
getirmişler.
Gibi, evet.
Böyle bilim tarihi bu tür şeylerle çok doludur. Sanatçılar her zaman böyle bir adım önde bir şey söylerler. Bu bakımdan bu tür şeylere yer açın. Yani böyle estetikle ilgili taraflarınızı besleyin. O da bir değer, o da bir kıymet. Hele bugünlerde çok daha önemli oldu. Niye? Artık kendimizle beraber yaşamaya başlıyoruz. Yani işte bu pandemiyle birlikte zaten bir kapandığımız dönem oldu. Şimdi bir dönem daha bizi bekliyor. Bilmiyoruz, ortada bir belirsizlik var. Ve sabah radyoda dinliyordum. Hastanede bu tür hastaları aldıklarında yanında kimseyi almıyorlar. Mesela kendine bakacak durumda olanlara refakatçi verilmeyecek. Peki bu insan 15 gün boyunca kendisiyle baş başa kalıyor orada. Hastalandığınızı düşünün. Kendinizle baş başa kalacaksınız. Şimdi o süreç kendisiyle vakit geçirmeyen insanlarda çok ızdıraplı oluyor. Daha önce kendine zaman ayırmamış, kendini beslememiş, kendini sevmemiş, kendini takdir etmemiş insanlarda o süreç intihar düşünceleriyle, bunalmayla geçiyor. Hekim olarak çok şahit oldum.
Yani bu pandeminin sadece biz hep kaygı dedik ama evet, başka bir boyutu da var. Başka bunalma bir dediğiniz tabii şey.
Evet. Yani
depresyonla da.
Tabii. Hani o iş oraya gitti ama bu estetik mesele, sanat meselesi, insanın biraz kendisiyle vakit geçirmesi, kendisini beslemesi ile ilgili bir şey. Hem de böyle hiç beklemediğiniz yerde bir koltuk değneği olarak da iş görür, bir derman olur. Yani meseleye dönecek olursak, depresyon gibi görünen, yani klinik depresyon gibi görünen hislerimiz, duygularımız bize bizdeki bir eksikliği işaret edebilir. Bu bir. İki, yaşadığımız olağan bir sürecin bir sonucu olarak ortaya çıkmış olabilir.
Yani?
Yani mesela bir özellikten ayrılma ya da bir sevdiğinden ayrılma. Hı. Bir şeyden uzaklaşma. Şimdi görür, hani ben yetersizim düşüncesi kişiden birkaç yolla oluşabilir. Ama bunu mesela tecrübe ediyorsa kişi, bir ödev verildi, o ödevi yerine getirmedi, yeterince çalışmadı, ortaya hiç iyi bir sonuç çıkmadı. Zihin hemen, hani programın ilk yarısında dedi ki etiketler. Hemen etiketler orada.
Aa, yetersizsin sen.
Yetersizsin. Bunlar biraz daha birikirse, yani kişi bu tavrını devam ettirirse, artık kişinin böyle bir geçmişi birikir. Hani zihin artık ben yetersizim cümlesinin altını dolduracak hikayesini edinmiş olur. Tabii bu arada bu bir gözlüktür. Yani bu yetersizim gözlüğü. Bu gözlüğü takarsanız yeterli olduğunuz alanları da artık görmezsiniz. Bu sadece yetersizlik gözlüğüdür. Sizin hayatta yetersiz olduğunuz anları şöyle bir 5 tane anıyı önünüze getirir. Kalan 5 tane yeterli ya da 4 tane yeterliyi 0 hükmünde değerlendirir. Ve hayatınızda dersi evet, özetim bu. Bu bir, bunun bir sonucu da olabilir. Hiç önemli değil. Ama burada belirleyici olan şu. Bu duygunun peşine düşmek. Ben niye böyleyim? Bu neden başıma geldi? Ve beni nereye götürecek? Bu derin analize başladığında, ki insanlar bunu çok maharetli bir şekilde yapar. Çünkü bizim yerimize çalışan harika bir organımız var. Zihin bağlantıları kurar, şeyleri birleştirir. Ben, bu benim niye başıma geldi'nin cevaplarını arar. Bunun birçok faktörü, unsuru vardır. İşte ailede yetiştirilme tarzı, işte öğretmenlerle olan ilişkisi. Bu arada bu hafta öğretmenler haftasıydı, evet, değil mi? Öğretmenler gününü geçirdik 24 Kasım. Bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlamış olalım buradan. İşte öğretmeninle olan ilişkim böyleydi. Hani herkesin de tabii öğretmenleriyle çok istenilir bir ilişkisi yok. Beni işte o öğretmenler bu hale getirdi gibi yorumlarda da bulunabilir zihin. Bu yorumların çoğu da doğru da olabilir. Peki bu analizde bu sonuca gittik. Evet, bu bağlantıyı gördük. Annem babam beni baştan işte teşvik edici bir şekilde yetiştirmiş olsalardı bu hale gelmezdim. Bu bağlantıyı da yaptık mı? Çok güzel, harika. Peki elimde ne var? Bununla ilgili bu bağlantı bana neyi vaat ediyor? Geçmişteki bir iletişim biçimini değiştirecek miyim şu anda bu yaptığım sonuçla? Ben bu bağlantıyı görünce ne olacak? Anneme babama doğru bakışımda bir değişiklik olacak mı bu bağlantı bana? Ben nasıl bir evlat olmak istiyorum sorusunu sorduğumda bu bağlantının bana katkısı ne olacak? Ve ben bugün annemi falan arayacaktım. Bu bağlantıyı kurunca annemi arama motivasyonum ne olacak? Şimdi zihnin bu ilginç özelliğini iyi fark etmemiz lazım. Ben neden böyle oldum? Niye? Nasıl? Soruları beni içinde bulunduğum bu olumsuzluğun ayrıntısında uğraşmaya, orada gömülmeye götürür. Kazdıkça da neden böyle diye kazdıkça da kuyunun dibinde kendimi bulurum. Sonuçta en sık karşılaştığımız duygu şu oluyor. Hani bu analizlerin sonunda çaresizlik.
Evet.
Değil mi? Yani.
Ve etiketleme.
Bu sefer şeyi de etiketledik yani. Anne babayı da etiketledik.
Bir de öfke
çıktı ortaya. Hadi bir de bununla uğraşacağız. Nasıl uğraşacağız? Bu sefer de zihin diyecek ki, ya bir dakika, annen baban da senin için kıymetliydi ya, bir sürü emek sarf etti. Seni bak şuraya götürdü, buraya götürdü. Tam o senin dediklerini yaparken bu yüzden yaptı. Şimdi bu da mı doğru? Bu da doğru. Geldik mi çatışmaların içine? Hangisi doğruydu? Öteki baştaki o yetersizlik şemasını ya da yetersizlik düşüncesini doğuran şeyle ilgili zihnin yaptığı yorum yanlış mı oldu? Hayır, o doğru da. Bu da burada. Sonuç? Değil mi?
Daha çok çatışma, daha çok kararsızlık.
Evet. Sonra da kendine döner. Ya sen nankörsün. Ya bir elimizde yetersizlik vardı. Üstüne karamsarlık bindi. Anneyi etiketledik. Öfke bindi. En son baktık o orada anneyi babayı öfkeleneceğiz, çatışacağız. Onların işte kıymet vermeyen biri o olacağız. Tamam mı? Bu sefer kendimize döndük. Sen nankörsün. Sen bunların kıymetini bilmeyen birisin.
Suçluluk.
Bir tane vardı elimizde yetersizlik. Geldi şimdi 5-6 tane. Şimdi depresyon bu mekanizma üzerinden çalışır daha çok. Niye böyleyim? Bunun sebepleri neye baktığımda ben o kuyuları kazmaya başlarım ve o bir tane olumsuz duyguyla başladığım bu analiz serüveni beni karamsarlık, öfke, kendine kızma, kendini eleştirmeyle devam ettirir. Bu kendine öfke meselesi de son günlerde çok uğraştığımız, çok başımızı ağrıtan bir ayrı bir meseledir.
Evet. Peki bütün bu program belki yetmeyecek ama çok da kıymetli bir yere geldik bence. Yani her gün hayatımızda yaşadığımız bu içsel şeylerden bazıları bunlar.
Evet.
Kimileri bunu çok yoğun yaşıyor. Hayatının evet. Tam merkezinde oluyor.
Evet.
Kimileri de böyle zaman zaman gerek iş hayatında gerek sosyal hayatında bu meselelerle uğraşabiliyor.
Evet.
Ama çok merkezde olduğunda galiba işler bizim için zorlanmaya başlıyor ciddi
evet.
Manada.
Öyle.
Bir taraftan programın sonuna geldik ama çok da önemli yani, bir yerde sonuna geldik.
Yani yine
buradan böyle bir alıp
evet.
Şu yaptığınız analizi alıp hani o bir yaşam olayıyla belki başlayan, değil mi? Bir yaşam olayıyla başlayabilir bu. Birini
tabii,
kaybetmek.
Tabii.
Bir sınavda başarısız olmak.
Evet.
Bir iki sınavda. Bir ayrılık yaşamak. Gibi işten ayrılmak
evet.
Ya da şu süreçte pandemi sürecinde yaşadıklarımız birçok şey var. Bununla başlayabilir. Bir olay başlatabilir ya da böyle belki yılların birikimiyle de olabilir bu. Bir düşünceler başladığı zaman olumsuz iç yaşantılar, yetersizlik olabilir, değersizlik olabilir. Soru orada kalmıyor. Ne evet. dediniz? Hayatın birçok alanına yansıyor. Sonra ona bir neden aramaya başlıyoruz. Bu nedenler içerisinde geçmişimize bir tabii doğal olarak bir sebep arıyoruz. İnsan arar bu sebebi. Neden, niye, nasıl böyleyim, neden böyle oldum diye. Geçmişte biraz arıyoruz bunu ama bu kazıyı yaparken bazen bir bakıyoruz ki kuyu derinleşmiş ve biz oradayız. Ve evet. elimizde artık kendimize öfke, başkalarına öfke, bir taraftan suçluluk, öfke duyduğumuz için suçluluk.
Sormayın. Kesinlikle.
Evet.
Duyguya karşı duygu.
Duyguya karşı duygu tekrar. Ve bir çarkın içinde buluyoruz kendimizi. Bu bazen kendini işte depresyon olarak gösterebiliyor. Peki. Depresyondan biraz daha devam ederiz ya da benzeri durumlarla ilgili. Biraz daha belki teknik, klinik şeylerden de bahsederiz. Ama hocam şimdilik burada bırakalım.
Peki.
Arkası yarın oldu.
Arkası yarın oldu ama başta söylediğimiz meseleleri hani böyle çok umutsuz bir şekilde de bırakmayalım dinleyicilerimizi. Bunun ayrıntılarını konuşacağız ama hani kendimizi anlamada rehber edindiğimiz değerler
tam da burada
işimize yaramaya başlayacak. Hani orada kendimize şu soruyu kabaca diyelim, haftaya bunu daha derinleştiririz ama kabaca şu soruyu sorayım. Bu içinde bulunduğum analiz süreci bana ne vaat ediyor? Ve bugün yapacağım işlerle ilgili, hani analize başlamadan önce ben bugün neler yapacaktım, nasıl bir planım vardı, o meselelerle ilgili bana ne vaat ediyor, o meselelerle ilgili de benim kalbimden geçen şey ne, beni heyecanlandıran, kendimde taşımak istediğim özellikler ne, oraya dönmek, bunlara yer açarak bizim için tedavi edici, evet. iyileştirici olabilir.
Bu kısır döngüden çıkmada katkıda bulunacak. Çok ciddi bir
tabii,
katkıda bulunacak.
Evet, programımızın ileriki dönemlerinde de bu kaygıları, bu depresif düşünceleri falan nasıl taşıyabileceğimizi de konuşacağız tabii.
Evet, evet. Burada bırakmayacağız yani.
Evet, evet. Yani sadece acı çeken biri halinde kalmasını istemeyiz.
Peki, eyvallah. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu haftalık programın sonuna geldik. Güzel bir sohbet oldu. İyi bir başlangıç yaptık. Hocam ağzınıza sağlık. Efendim tekrar sağ görüşmek dileğiyle diyelim. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı akşamlar dileriz.
Hayırlı akşamlar.